Ayrım 29.
Sayfa 305. Haydi canım dedi kaymak bürüzü aklı karışarak. Neden öyle olsun ki anlamadım. O yüzlerce mil ötedeki koskoca kalesine tahtına kurulmuş olsun da sonra altın kupalardan şarap içiyorsa hiç şaşırmam. Midilliğine yapsın ya da bir maşrapa birayı. Benim biram güzel değil diye demiyorum Gandalf. Geçen gün sen gelip de buraya uğurlu sözler söylediğinden beri inanılmayacak kadar güzel. O da bu kadar sorun içinde insanı biraz rahatlatan bir şeydi, bunu da söyleyeyim. Ya dedi sen, ama o senin biranın her zaman güzel olduğunu söylüyor. Söylüyor mu? Elbette öyle söylüyor. Kral, yol gezer, kolcuların reisi, daha bunu kafan almadı mı? Sonunda almıştı ve kaymak bürüzünün yüzü hayret konusunda inceleme yapmaya değecek bir haldeydi. Ablak yüzündeki gözleri yüzyuvarlak olmuş, ağzı da bir karış açılmıştı, nefesi tıkandı. Yol gezer diye bağırdı tekrar nefes alabilince. O tacıyla, talanıyla, filanıyla, altın kupalıyla daha başımıza neler gelecek? Daha güzel günler, Brie için en azından dedi Gandalf. Öyle olmasını ummuyordum herhalde diyedi kaymak pürüzü. Eh, bu pazartesi ayları içinde yaptığım en hoş sohbetti. Sonra bu gece daha rahat ve içim daha ferah olarak uyuyacağımı da inkar edemem. Bana düşünecek bir sürü şey verdiniz ama yarına kadar bunları bir yana bırakacağım. Yatağa gidiyorum ve eminim siz de yataklarınızdan memnun kalacaksınız. Hey Nope diye seslendi kapıya giderek. Nope, Kaan arabası. Bak şimdi dedi kendi kendine alnına vurarak, bu bana neyi hatırlattı? Umarım unuttuğum başka bir mektup yoktur Bay Kaymak Pürüzü dedi Mary. Aman aman Bay Brandy, bak bana onu hatırlatıp durma, ama bak kafamı dağıttınız, ne diyordum? Nope, ahır, hah buldum, size ait bir şey var. Bill Eyrelti ve at hırsızlarını hatırlarsınız. Onun midillisini satın almıştınız hani. İşte midilli burada, kendi kendine geri geldi. Geldi ya, fakat nerelerdeydi herhalde benden daha iyi bilirsiniz. Yaşlı bir köpek gibi perişan, elbise askısı kadar sıska olmasına rağmen canlıydı. Nope ona bakıverdi. Ne, benim bilim mi diye bağırdı Sam. Eh, demek ki anamdan şanslı doğmuşum. Babalık ne derse desin. Bak bir dileğim daha gerçekleşti. Nerede? Sam'i Bill'in ahırda ziyaret etmeden yatıramadılar. Ertesi gün yolcular gün boyunca Brie'de kaldılar. En azından Bay Kaymak Pürüzü ertesi akşam yaptığı işten şikayet edemezdi. Merak bütün korkuları bastırmıştı. Evi dolup taştı. Hobbitler akşam kibarlıklarından bir süre için büyük salonu ziyaret ederek birçok soruya cevap verdiler. Braille'lilerin hafızaları kuvvetli olduğundan Frodo'ya birçok kez kitabını yazıp yazmadığı soruldu. Henüz yazmadım diye cevap verdi Frodo. Artık notlarımı bir araya getirmek için eve gidiyorum. Uzakta güneyde olan ilgisiz ve pek de önemli olmayan olayları biraz ilginç kılmak için Brie'de olan hayret verici şeyleri de kitaba katacağına söz verdi. Sonra gençlerden biri şarkı istedi fakat bunun üzerine bir sessizlik çöktü. Genç kaşlar çatılarak yerine oturtuldu ve bir daha böyle bir istekte bulunmaması söylendi. Belli ki büyük salonda yeni bir esrarengiz olay istemiyorlardı. Yolcular orada olduğu sürece ne gündüz boyunca bir sorun ne gece içinde bir ses Brie'nin huzurunu bozdu. Fakat ertesi sabah erkenden kalktılar. Çünkü hava hala yağmurlu olduğu için şaire akşam çökmeden varmak istiyorlardı. Ve önlerinde uzun bir yol vardı. Bütün Brie halkı onların ayrılışını görmek için yollara döküldü. Bir yıl öncekinden daha neşeli görünüyorlardı. Yabancıları silahlarıyla görmemiş olanlar hayretler içinde kaldı. Mavi pelerini güneşi örten bir bulut gibi sanki içinden gelen ışığı örtmeye çalışan, beyaz sakallı Gandalf'a ve neredeyse unutulmuş masallardan fırlamış, özel bir maceraya atılmaya hazır süvarilere benzeyen hobbitlere baka kaldılar. Kral ile ilgili konuşmalara gülenler bile belki de anlatılanlarda bir gerçek payı vardır diye düşünmeye başladı. Eh, yolunuz açık olsun, memleketinize varışınızda bahtınız açık olsun dedi Bay Kaymak Pürüzü. Sizi Shire'da da gidişatın pek iyi olmadığı konusunda uyarmalıyım. Eğer duyduklarımız doğru ise tuhaf şeyler oluyormuş diyorlar. Fakat bir şey bir başka şeyi silip atıveriyor insanın kafasından. Kendi sorunlarımla o kadar meşguldüm ki yine de cesaretimi mazur görün. Yolculuklarınızdan o kadar değişmiş geldiniz ki artık önünüze çıkan sorunları alt edebilecek kişiler gibi görünüyorsunuz. Kısa zaman sonra her şeyi yoluna koyacağınıza kuşkum yok. İyi şanslar. Ne kadar sık gelirseniz beni o kadar mutlu edersiniz. Ona veda ederek ayrıldılar ve batı kapısından geçerek Shire'a doğru yollandılar. Midilli Bill de yanlarındaydı ve eskisi gibi üzerinde epey yük vardı. Ama Sam'in yanı sıra seyirtiyor ve halinden memnun görünüyordu. Acaba bizim arpa dama ne ima ediyordu dedi Frodo. Ben birazını tahmin edebiliyorum dedi Sam karamsarca. Aynada gördüklerim, kesilen ağaçlar falan, benim babalıkla sıra evlerden çıkarılmış, daha çabuk dönmeye çalışmalıydım. Güney topraklarda da bir şeyler ters gidiyor belli ki dedi Mary. Genelde bir pipo otu açığı yaşanıyor. Her neyse dedi Pippin, her şeyin arkasında loto vardır, bundan emin olabilirsiniz. Bulaşmıştır ama başında o yoktur dedi Gandalf. Saruman'ı unuttunuz, o Mordor'dan önce Shire ile ilgilenmeye başlamıştı. Neyse yanımızda sen varsın dedi Merry, yani her şey yakında yola girer. Ben şu anda sizinleyim dedi Gandalf ama yakında yanınızda olmayacağım. Shire'a gelmiyorum, oradaki işleri kendiniz halledeceksiniz. Bu iş için eğitildiniz, hala anlamadınız mı? Benim zamanım sona erdi, artık işleri yoluna koymak veya koymaya çalışanlara yardım etmek benim işim değil. Ve size gelince benim sevgili dostlarım, sizin yardıma ihtiyacınız yok, artık büyüdünüz. Gerçekten de boyunuz çok uzadı, artık ulular arasındasınız ve artık hiçbiriniz adına korkmama gerek kalmadı. Ama merak ediyorsanız söyleyeyim, kısa bir süre sonra yoldan sapacağım. Bombadil ile uzun uzun konuşacağım. Bütün yaşamım boyunca yapmaya fırsat bulamadığım kadar uzun. O hep yosun tuttu, ben ise kaderi hep yuvarlanmakta olan bir taş oldum. Fakat yuvarlanma günlerim sona eriyor. Artık birbirimize söyleyeceğimiz çok şeyimiz olacak. Kısa bir süre sonra doğu yolunda Bombadil'e giden yol ayrımına vardılar. Onlar geçerken Bombadil'in orada kavşakta durmuş bekliyor olmasını ümit ediyorlar. Hatta bunu biraz da bekliyorlardı. Ama ortalıkta ondan bir iz yoktu. Üstelik güney tarafındaki höyük yaylalarında bir pus, uzaktaki yaşlı ormanın üzerinde de koyu bir örtü vardı. Durdular. Frodo güneye doğru dalgın dalgın baktı. O ihtiyarı bir daha görmeyi çok isterdim dedi. Nasıldır acaba? Her zamanki kadar iyidir, emin olabilirsin dedi Gandalf. Pek rahatı kaçmamıştır ve tahminimce belki entlere yaptığımız ziyaret hariç yaptıklarımız ve gördüklerimizle pek ilgilenmeyecektir. Belki sizin sonra gidip onu ziyaret edeceğiniz bir zaman olur ama eğer ben sizin yerinizde olsaydım şimdi bir an önce eve gitmeye çalışırdım. Yoksa kapılar kapanmadan Brandy Badisi köprüsüne varamayacaksınız. Ama orada kapı yok ki dedi Merry, yolda yok, sen de bunu gayet iyi bilirsin. Bir er diyarı kapısı vardır tabii ki ama oradan hem benim her saatte geçmeme izin verirler. Eskiden yoktu demek istiyorsun dedi Gandalf, sanırım şimdi kapı bulacaksınız. Ve er diyarı kapısında dahi tahmin ettiğinden daha büyük sorunlar yaşayabilirsin. Ama siz halledersiniz, hoşçakalın sevgili dostlarım, henüz elveda demiyorum, hoşçakalın. Gölge yeleği yoldan çıkarttı ve koca at yolun kenarlarındaki hendekten bir sıçrayışta atladı. Sonra da Gandalf'ın bir sözüyle gözlerden yok oldu. Höyük yaylalarına kuzeyden gelen bir yel gibi eserek. Evet işte baş başa kaldık. İlk başta yola çıktığımız gibi sadece dördümüz dedi Merry. Hepsini geride bıraktık birbiri ardına. Sanki yavaş yavaş kaybolan bir rüya gibi. Benim için değil dedi Frodo. Benim için yeniden uykuya dalmak gibi bir şey. Bölüm 8. Shire Temizliği. Ancak akşam çöktükten sonraydı ki yolcular sırılsıklan ve yorgun argın Brandy Vadisi'ne vardılar ve yolun kapatılmış olduğunu gördüler. Köprünün her iki ucunda ve koca çivili kapılar vardı. Nehrin öte yanına da bazı yeni evlerin inşa edilmiş olduğunu gördüler. İki katlı, dar, düz, kenarlı pencereleri olan çıplak ve loş, hepsi de kasvetli, hiç şairvari olmayan elbiler. Dış kapıyı yumruklayarak seslendiler fakat ilk başta hiç cevap veren olmadı. Sonra onları hayretler içinde bırakan bir boru öttürüldü ve pencerelerdeki ışıklar söndü. Karanlıktan biri seslendi. Kim o? Gidin, içeri giremezsiniz. Levhayı okumadınız mı? Gün kavuştuktan şafak atıncaya kadar girmek yasaktır diyor. Tabii ki karanlıkla levha mefha okuyamıyorum diye bağırdı Sam. Üstelik eğer şairle hobbitler böyle bir gecede sırılsıklam dışarıda bırakılacaklarsa o levhayı bulur bulmaz paramparça edeceğim. Bunu demesiyle birlikte bir pencere çarpıldı ve bir yığın hobbit ellerinde lambalarla sol taraftaki evden dışarı boşaldılar. Uzaktaki kapıyı açtılar ve bir kısmı da köprüye çıktı. Yolcuları görünce sanki korkmuşlardı. ''Haydi'' dedi Merry hobbitlerden bir kısmını tanıyarak. ''Eğer beni tanımadıysan hop samanlı tanıman lazım. Benim Merry Brandybuck. Buralarda neler olup bittiğini senin gibi bir er diyarlığının buralarda ne aradığını bilmek istiyorum. Sen saman kapısında dururdun.'' ''Hayırdır, bu gerçekten de Efendi Merry. Üstelik bir dövüş için giyinmiş kuşanmış.'' dedi yaşlı hop. ''Yahu sizin için öldü.'' dedilerdi. ''Yaşlı ormanda kayboldu.'' dediydi herkes. ''Ne olursa olsun sizi canlı gördüğüme sevindim.'' O zaman parmaklıkların arasından ağzın bir karış açık bakacağına kapıyı aç dedi Merry. ''Üzgünüm Efendi Merry ama emir var.'' ''Kimin emri?'' ''Çıkın çıkmazındaki şefin.'' ''Şef mi ne şefi? Bay Lotto mu yani?'' dedi Frodo. ''Sanırım Bay Baggins ama bugünlerde sadece şef dememiz gerekiyor.'' ''Ya demek öyle'' dedi Frodo. ''En azından Baggins adını bıraktığıma memnun oldum. Ama galiba ailenin onunla ilgilenip haddini bildirme zamanı gelmiş de geçiyor.'' Kapının ardındaki hobbitler sessizleşti. ''Öyle konuşmak doğru değil'' dedi biri. ''Mutlaka kulağına gider ve eğer çok gürültü yaparsanız büyük şefin büyük adamını uyandırırsınız.'' Onu öyle bir uyandıracağız ki hayretler içinde kalacak dedi Mary. Eğer demek istediğiniz şu kıymetli şefinizin yaban ellerden alçak adamlar tuttuysa o zaman biraz geç kalmışız demektir. Midillisinden aşağıya atladı. Lambaların ışığında levhayı görünce yerinden söküp kapının önünden attı. Hobbitler geri çekildiler ama kapıyı açmak için hiç kıpırdamadılar. Haydi Pippin dedi Mary. İki kişi yeter. Mary ile Pippin kapıya tırmanınca hobbitler kaçıştı. Bir boru sesi daha duyuldu. Sağ taraftaki daha büyükçe evden kapıdaki ışığın önünde iri ağır bir suret belirdi. Neler oluyor diye homurdandı ilerlerken. Kapıdan zorla geçmek isteyen biri mi var? Çekilin ayaklarımın altından yoksa o minik pis boyunlarınızı kırıveririm. Sonra durdu çünkü kılıçların pırıltısını görmüştü. Bill Eyrelti dedi Mary. Eğer o kapıyı 10 saniye içinde açmazsan pişman olacaksın. Eğer dediklerimi yapmazsan sana çelik kakmak zorunda kalacağım. Ve kapıları açar açmaz çıkıp gideceksin ve bir daha geri dönmeyeceksin. Sen vicdansız bir alçak, yol kesen bir haydutsun. Bill Eyrelti çekinerek kapıya doğru yürüdü, ayaklarını ve kapıyı açtı. Anahtarı ver bana dedi Mary. Fakat vicdansız adam anahtarları onun kafasına atarak karanlığın içine doğru kaçtı. Tam midillilerin yanından geçerken içlerinden biri bir çifte attı ve kaçan Eyrelti'yi isabet ettirdi. Kesik kesik havlayarak gecenin içine doğru uzaklaştı adam ve bir daha ondan haber alan olmadı. İyi bir iş becerdin Bill dedi Sam midilliyi kastederek. Alın işte büyük adamınızı dedi Mary. Şefle daha sonra ilgileniriz. Bu arada geceyi geçirmek için bir yere ihtiyacımız var. Gördüğüm kadarıyla köprü hanını yıkıp yerine bu kasvetli yeri yaptığınıza göre bizi misafir etmeniz lazım. Kusura bakmayın Bay Mary dedi Hop fakat buna izin verilmiyor. Neye izin verilmiyor? Dışarıdan gelen halkı böyle içeri alıp fazladan yemek yedirmek falan dedi Hop. Buraya neler oldu dedi Mary. Kötü bir yıl mı geçirdiniz ne oldu? Hoş bir yaz ve iyi bir hasat oldu zannediyordum. Yok hayır gayet iyi bir yıl oldu dedi Hop. Bir sürü yiyecek yetiştirdik ama bunlara ne oldu bildiğimiz yok. Hep bu. Etrafta dolanıp sayan, ölçen ve saklamak için götüren toplayıcılar ve ortakçılar yüzünden galiba. Sonra ortakçılıktan çok toplayıcılık yapıyor ve malımızın çoğunu bir daha göremiyoruz. Aman hadi dedi Pippin esneyerek bu gecelik beni çok yordu bunlar. Çıkınlarımızda yemek var yatmamız için bir oda verin yeter. Şimdiye kadar gördüğüm bir sürü yerden daha iyidir herhalde. Kapıdaki hobbitler hala huzursuz gibiydiler. Belli ki öyle veya böyle bir takım kurallar çiğnenmişti. Fakat hepsi silahlı ve iki tanesi anormal bir biçimde iri ve güçlü görünen böylesine hakim tavırlı dört yolcuya itiraz edilemezdi. Frodo kapıların yeniden kapatılmasını emretti. En azından etrafta serseriler dolanırken nöbet tutmakta bir anlam vardı. Sonra dört arkadaş hobbitlerin muhafız evine gittiler ve ellerinden geldiğince rahat etmeye çalıştılar. Burası doğru dürüst ateş yakılamayan küçük, kötü bir ocağı olan, boş ve çirkin bir yerdi. Üst odalarda sert yataklardan kısa kısa sıralar vardı ve her duvarda bir uyarı ve kurallar listesi bulunuyordu. Gerçi bira yoktu ve yemek çok azdı. Fakat yolcuların yanlarında getirip paylaştıklarıyla hepsi güzel bir yemek yemiş oldu. Pippin de ertesi günün odunlarının çoğunu ocağa atarak dördüncü kuralı bozuverdi. Evet, şimdi bize şairde neler olduğunu anlatırken biraz pipo tüttürmeye ne dersiniz dedi. Artık hiç pipo otu yok dedi Hop. En azından sadece şefin adamları için var. Bütün stokta yok oldu sanki. Yük arabaları dolusu otun güney topraklardan, sarn geçitleri üzerinden eski yoldan gittiğini duyuyoruz. Bu sizin gittiğiniz geçen yılın sonuydu. Fakat ondan önce de sessiz sessiz gidiyormuş daha küçük bir yoldan. O Loto. Sus artık Hop Samanlı diye bağırdı diğerlerinden bazıları. O tür konuşmalara izin verilmediğini biliyorsun. Şefin kulağına gider mutlaka. O zaman hepimizin başı derde girer. Eğer içinizden biri gammaz olmayaydı duymazdı diye cevap verdi Hop hararetle. Tamam tamam dedi sen bu kadar yeter artık daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Karşılayan yok bira yok pipa yok bir sürü kuralıyla ork muhabbeti var onun yerine. Dinlenirim diyordum ama görüyorum ki önünüzde iş ve dert var. Gelin uyuyup yarına kadar her şeyi unutalım.
Belli ki yeni şefin haber kaynakları vardı. Çıkın çıkmazından köprüye rahat bir 40 mil vardı ama birisi aceleyle bir yolculuk yapmıştı. Yani Frodo ile arkadaşlarının varlığı kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Herhangi bir plan yapmamışlardı ama ilk önce hep birlikte Çukurçaya gidip orada biraz dinlenmek geçmişti akıllarından. Fakat artık olanları görünce doğruca Hobbit köye gitmeye karar verdiler. Böylece ertesi gün yola çıkarak hızla ilerlemeye başladılar. Rüzgar dinmişti ama gökyüzü kurşunlu renkliydi. Topraklar hüzünlü ve yalnız görünüyordu ama zaten Kasım gelmişti. Yani güzün son demleri. Yine de normalden fazla ateş yanıyor gibiydi etrafta. Birçok noktadan dumanlar yükseliyordu. Büyük bir öbek duman, ormanlık uç yönünden uzaklardan yükseliyor gibiydi. Akşam yaklaşırken onlar da tam yolun üzerinde olan köprüden 22 mil ötede bulunan Frogmorton'a yaklaşıyorlardı. Geceyi orada geçirmeyi planlıyorlardı. Frogmorton'daki yüzen kütük hanı iyi bir handı. Köyün doğu ucuna yaklaşırlarken üzerinde yol bitti yazan kocaman bir levhanın olduğu bir barikatla karşılaştılar. Bunun gerisinde de ellerinde değnekler, keplerinde tüyler, hem önemli hem de daha ziyade korkmuş görünen kalabalık bir emniyet şifi takımı vardı. ''Nedir bütün bunlar?'' dedi Frodo içinden gülmek gelerek. ''Neyse o Bay Baggins'' dedi emniyet şiflerinin başı iki tüylü bir hobbit. ''Kapıyı kırmak, kuralları yırtmak, kapıcılara saldırmak, hudutları ihlal etmek, izin almadan şair binalarında uyumak ve muhafızları yiyecekleri rüşvet olarak vermek suçlarından tutuklusunuz.'' ''He başka?'' dedi Frodo. ''Bu yeterli.'' dedi emniyet şifi lideri. ''Eğer isterseniz ben biraz daha ekleyebilirim.'' dedi Sam. ''Şefinize isimler takmak, onun o çıbanlı yüzüne yumruk atmayı arzulamak, emniyet şiflerinin ahmak olduğunu düşünmek.'' ''Tamam beyim, bu kadarı yeter. Sizin sessiz sedasız gelmeniz şefimizin emridir. Sizi su başına götürüp şefin adamlarına teslim edeceğiz. O sizin davanıza baktığında istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama kilitli deliklerde gereğinden fazla kalmak istemiyorsanız sizin yerinizde olsaydım kısa keserdim.'' Emniyet şiflerinin şaşkın ve hezimete uğramış bakışları altında Frodo ile arkadaşları kahkahalara boğuldular. ''Komik olmayın.'' dedi Frodo. ''Nereye istersem oraya giderim canım, ne zaman isterse. Şu anda da bir iş için çıkın çıkmasına gidiyorum ama eğer siz de gelmekte ısrar ederseniz bu sizin bileceğiniz iş.'' ''Pekala Bay Baggins.'' dedi lider barikatı yana iterek. ''Ama sizi tutuklamış olduğumu unutmayın.'' ''Unutmam.'' dedi Frodo. ''Hiç ama seni affedebilirim. Şimdi bugün daha ileriye gitmeyeceğim. O yüzden bana güzel güzel yüzen kütüğe kadar refakat ederseniz size çok minnettar olurum.'' ''Bunu yapamam Bay Baggins. Han kapandı. Köyün öte yanında emniyet şifi var. Sizi oraya götürürüm.'' ''Tamam.'' dedi Frodo. ''Sen git, bizi izleriz.'' Sam emniyet şiflerini yukarıdan aşağıya süzüyordu ki içlerinde tanıdığı birini buldu. ''Hey bülbül, küçük sığınak, buraya gel.'' diye bağırdı. ''Seninle bir iki kelime konuşmak istiyorum.'' Hiddetli görünse de işe karışmaya cesaret edemeyen, üstüne sıkılgan bir bakış atan emniyet şifi küçük sığınak geriye kalarak Midillis'ine inen Sam'in yanından yürümeye başladı. ''Buraya bak horoz bülbül.'' dedi Sam. ''Sen Hobbit köyde yetişmiş birisin. Bay Frodo'nun yolunu kesmeyecek kadar sağduyun olması gerekirdi. Sonra bu hanın kapatılması falan ne oluyor?'' ''Bütün hanlar kapatıldı.'' dedi bülbül. ''Şef birayı tasvip etmiyor.'' En azından her şey öyle başladıydı. Fakat artık bütün bira adamlarına gidiyor galiba. Sonra etrafta gezinen halkı da tasvip etmiyor. O yüzden eğer gezeceklerse veya buna mecburlarsa emniyet şiflerinin evine giderek işlerini anlatmak zorundalar. Böyle bir saçmalığa bulaştığın için kendine utanmalısın dedi Sam. Sen de eskiden hanların içini dışından daha çok severdin. Görev başında olsun olmasın habire hanlara dalıp dururdun. ''Yine öyle yapardım Sam elimde olsaydı ama bana çok yüklenme, ben ne yapabilirim ki? 7 yıl önce nasıl emniyet şifi olduğumu bilirsin, bütün bunlar başlamadan önce. Bu iş bana memleketi dolaşıp halkla tanışmak, havadisleri öğrenmek ve iyi bir anın nerede bulunduğunu keşfetmek için fırsat vermişti. Ama şimdi her şey değişti. Ama bu işi bırakabilirsin, madem artık saygın bir iş değil, emniyet şifliği yapmayı bırak.'' dedi Sam. ''Bunu yapmamıza izin yok.'' dedi Bülbül. ''Şu izin yok lafını çok duymaya başladım.'' dedi Sam. ''Tepem atacak artık.'' ''Fena olmazdı doğrusu.'' dedi Bülbül sesini alçaltarak. ''Eğer hepimizin birden tepesi atarsa o zaman bir şeyler olabilir. Ama şu insanlar Sam, şefin adamları işi bozuyor. Onları her tarafa yolluyor ve eğer biz minik halktan biri hakkımızı aramak için karşılarına dikilecek olsak onu kilitli deliğe tıkıyorlar. Bizim un toprağını sonra eski belediye başkanı Will Nebzeyak'ı götürdüler. İlk önce. Sonra daha bir sürü kişiyi götürdüler. Son zamanlarda işler daha da kötüleşti. Artık onları sık sık dövüyorlardı.'' ''O zaman neden onların işlerini yapıyorsun?'' dedi Sam hiddetle. ''Seni Frogmorton'a kim yolladı?'' ''Kimse. Burada büyük emniyet şifleri evinde kalıyoruz. Biz ilk güney topraklar bölüğüyüz artık. Şimdi yüzlerce emniyet şifi var. Bu yeni kurallarla bir sürü daha istiyorlar. Şiflerin çoğu istemeye girdi bu işe ama hepsi değil. Şairde bile burnunu diğer insanların işlerine sokmaktan ve büyük konuşmaktan hoşlananlar var. Daha da kötüsü şef ve adamları için casusluk edenler de var.'' ''Ha, demek bizim hakkımızdaki haberleri böyle duydunuz, öyle mi?'' ''Öyle. Bizim artık kullanmamıza izin yok ama onlar eski acele posta servisini kullanıyorlar ve değişik noktalarda özel koşucular bulunduruyorlar. Biri dün gece nebze karıktan gizli bir mesaj ile geldi ve bir diğeri buradan alıp götürdü. Ve sizin tutuklanıp doğrudan kilitli deliğe diye su başına götürülmeniz emri de bu akşamüstü geldi.'' ''Şef sizi bir an önce görmek istiyor anlaşılan.'' ''Bay Frodo'nun onunla işi bitince pek hevesi kalmayacak.'' dedi Sam. Frogmorton'daki emniyet şifi evi en az köprük evi kadar kötüydü. Bu ev tek katlıydı ama aynı dar pencereleri vardı ve kötü bir şekilde dizilmiş, çirkin, soluk tuğlalarla inşa edilmişti. İçerisi rutubetli ve neşesizdi. Akşam yemeği haftalardır fırçalanmamış uzun ve boş bir masanın üzerinde veriliyordu. İkram edilen yemek de daha matah değildi. Yolcular buradan ayrıldıklarında memnun oldular. Su başına daha 18 mil vardı ve sabah saat 10'da yola koyuldular. Daha erken de yola çıkabilirlerdi ama oyalanışları emniyet şifi liderini öyle açıkça rahatsız etmişti ki. Batıdan esen rüzgar kuzeye dönmüştü ve daha da soğuyordu ama yağmur dinmişti. Köyden ayrılan alay oldukça komikti. Gerçi yolcuların kalkışını görmek için dışarı çıkan az sayıda kişi de gülmelerine izin olup olmadığından pek emin olamıyordu. Bir düzine emniyet şifinin tutsaklara refakat etmesi söylenmişti. Ama Frodo ve arkadaşları arkada midillilerine binerken Merry onları önden yürütüyordu. Emniyet şifleri yüzleri asılmış, önemli kişiler gibi görünmeye çalışarak düşe kalka yürürlerken Merry, Pippin ve Sam rahat rahat oturmuş gülüyorlar, konuşuyorlar, şarkılar söylüyorlardı. Bununla beraber Frodo sessizdi ve daha ziyade huzurlu ve düşünceli görünüyordu. Önünden geçtikleri son kişi çitini budayan yaşlı bir babalıktı. "Bakın hele," diye taş attı, "şimdi kim kimi tutuklamış?" Emniyet şiflerinin ikisi derhal gruptan ayrılarak ona doğru ilerledi. "Lider efendi," dedi Merry, "hemen adamların eski yerlerine sok. Eğer onlarla benim ilgilenmemi istemiyorsan tabii." Liderlerinden gelen sert bir sözle iki hobbit yüzlerini asarak geri döndü. "Şimdi devam edin," dedi Merry ve yolcular işaretledikten sonra midillilerini emniyet şiflerini önlerinde yürütebilecek hıza ayarladılar. Güneş çıktı. Yürüyenler serin esen rüzgara rağmen kısa bir süre sonra oflayıp puflamaya ve terlemeye başladılar. 3 metrelik kayasında pes ettiler. Öğlen vakti verdikleri tek bir mola ile neredeyse 14 mil gelmişlerdi. Artık saat 3 olmuştu. Acıkmışlardı. Ayakları ağrıyordu. Bu hıza dayanamayacaklardı. "Eh, siz de kendi vaktinizi kendiniz ayarlayıp gelin," dedi Merry. "Biz yolumuza devam ediyoruz." "Hoşça kal horoz bülbül," dedi Sam. "Seni yeşil ejderhanın önünde bekleyeceğim. Tabii eğer yerini unutmadıysan. Yolda oyalanmayın." "Siz tutulgu halini ihlal ediyorsunuz. Evet, böyle yapıyorsunuz," dedi lider sıkıntıyla. "Ve bundan ben mesul olamam." "Daha ihlal edecek çok şeyimiz var ve bundan da seni sorumlu tutmuyoruz," dedi Pippin. "Sana iyi şanslar." Yolcular yollarına devam ettiler ve güneş batıda ufukta görünen ak yaylalara doğru batarken geniş göletin bulunduğu taraftan su başına vardılar. Burada ilk gerçek ve acı şoklarını yaşadılar. Burası Frodo ile Sam'in kendi memleketleriydi. Birden şu anda buraya dünyadaki bütün yerlerden daha çok önem verdiklerini fark ettiler. Bildikleri evlerin birçoğunun yerinde artık yerler esiyordu. Kimisi yakılmış gibi görünüyordu. Göletin kuzey kıyısında eskiden bulunan o hoş dizi dizi hobbit oyukları artık terk edilmiş ve su kıyısına kadar tüm parlaklığıyla inen minik bahçelerinde ayrık otları bitmişti. Daha da kötüsü Hobbit köy yolunun su kıyısına yakın geçtiği yerde gölet boyunca bir dizi yeni ve çirkin ev vardı. Orada ağaçlarla dolu bir cadde bulunuyordu eskiden. Artık hepsi gitmişti. Ve kederle çıkın çıkmasına giden yola bakınca uzakta tuğladan yüksek bir baca gördüler. Akşam havasına kara bir duman kusuyordu.